Uzak Yakın Anılar, Vedat Günyol. İkinci kaset, birinci yüz, sayfa 64. Sabahattin kendini yitirmişti. Yüzü sapsarı kesilmiş, silinivermişti sanki. Bu iş bitince başka görevlerin önüne sürdüler bizi. Künyemiz, kimliğimiz saptanacaktı. Sabahattin önde, ben arkada, daktilo başındaki görevli o parmak izleriyle çamurlaşmış kağıdı makineye geçirdi ve sordu. Adın ne? Sabahattin. Soyadın Eyüboğlu. Ne iş yaparsın? İşte burada akan sular durdu birden. Bunca yılın eğitimcisi, hocası, profesörü, necisin, ne iş yaparsın, kimsin gibi sorular karşısında kalıyordu. Sanki yukarıdan onu gönderenler daha önce kim olduğunu bildirmemişlerdi bu soruyu soran adama. O adam ki Sabahattin'in öğrencisi olabilirdi. Hatta değil yalnız kendisi, ağabeysi, amcası, dayısı, belki de babası bile onun eğitiminden geçmiş olabilirlerdi. Ama Sabahattin bütün bunların yabancısıydı. Mahkemelerde yargıçlar kimliğini sormazlar mıydı? Tanıkların, sanıkların daha önceden isimlerini, cisimlerini bildikleri halde. Ben bu konuda daha bir görmüş geçirmiş sayılırdım. 1952'de yaptığım bir gezi dolayısıyla Amerikan konsolosluğunda böylesi çirkin bir parmak izi işleminden geçmiştim. Ama dedim ya, Sabahattin bu gibi işlerin yabancısıydı. Daktilo başındaki genç cene adam diretti. Kimsin diye. Omuzuna elimi koydum Sabahattin'in. Yatıştırayım, kendine getireyim diye. Birden silkindi. Bir tiksinti rüzgarı esti sanki yüzünde. Dudakları büzüldü. Sonra ağzından çatlak bir ses çıktı. Duyulur duyulmaz. Emekli öğretmen. Sabahattin böylece sırasını savmış, ferahlamıştı. Ama iş bununla bitmiyordu. O bir anlatılmaz yapışkanlık ve bulaşıklıktaki mürekkep lekelerini temizleyecektik ellerimizden. Lavaboda ne su vardı ne sabun. Yallah yukarı dediler bize. O kapkara lekeli ellerimizi koyacak yer bulamayarak, o aynı meraklı kalabalığın arasından birer cani tedirginliği ile süzülüp geçerek üst kattaki odalarımıza tıkıldık. Ardından sırayla tabancalı polislerin yanı sıra helaya gidip temizledik. Sonra yukarıda mıydı, aşağıda mıydı, o gün müydü, başka gün müydü, bizleri yine bir yerlere götürüp boyunlarımıza numaralı demir levhalar asıp önden yandan resimlerimizi çektiler. Polis Hafiye romanının birinci aşaması burada bitmişti. İçimize korkular, tiksintiler salarak. Kimdi bize bu oyunu oynayan bilmiyorduk. Genel bir tutuklama, kırıp dökme, sindirip yıldırma, elektrikleyip coplama, patlatıp tuzlama çılgınlığı, sayrılığı, histerisi sarmıştı büyüğünden küçüğüne kadar bütün emniyet güçlerini. Biz de bu histeri dalgasının eline beline, ayağına başına dokunulmamakla birlikte sağımızda solumuzda, kulağımız ve gözümüzle tanığı olduğumuz bedensel işkencelerden manevi işkence payımızı alıyorduk, alabileceğimiz kadar. Emniyet 1. Şubede bir iskemle üstünde ve ayrı ayrı odalarda geçen konukluğumuzun 11. günü Sabahattin, Azra, Magdi, Tilda ve ben aynı odada buluştuk. Günler anlatılmaz bir sıkıntı ve bunalım içinde geçiyordu. Her sabah belki sorgumuz yapılır, niçin tutuklu bulunduğumuzu anlarız diye umutlanıyor, sonra ses seda çıkmayınca yeniden çaresizliğe düşüyorduk. 12. günün akşamıydı. Konuşuyorduk. Ben her zaman her yerde olduğu gibi umutluydum. Er geç bu beladan kurtulacağız diyordum. Ama Sabahattin artık dayanmasının sınırına gelmişti. Bir de baktım elini gözlerine perde etmiş, sarsıla sarsıla ağlıyordu. Bir panik havası esti. Çünkü Sabahattin hayatında en büyük yıkımlar karşısında bile ağlamamış bir insandı. 2 gün sonra emniyet ve MİT görevlilerince sorgumuz yapıldı. Salı verileceğiz derken Palas Pandıra, Selimiye'yi, oradan da Maltepe cezaevini boyladık. Bugün bunların hepsi bir anı oldu. Tatlısı acısıyla silik bir anı. Ama Emniyet 1. Şube'nin o sevimsiz odasında Sabahattin'in döktüğü gözyaşları bütün canlılığı ile gözlerimin önünden gitmiyor. Düşünüyordum da neydi, ne olabilirdi diyorum kendi kendime. O gözyaşlarının bedeli. 30 yılı aşkın bir eğitim, bir yazarlık, bir sanat, bir düşünce hayatı değil mi? Neydi bunca temiz ve övünlesi bir hayatın karşılığı, ne olabilirdi? 27 Mayısçılar üniversitenin en işe yaramaz öğelerinin sözüne uyup ayıklama, temizleme işlemine girdiklerinde Sabahattin Eyüboğlu gibi eli ayağı öpülesi, önünde el pençe divan durulası, eşiğine yüz türlesi bir insanı, onunla birlikte nice nice değerli kimseyi 147'ler listesine koydular. Sabahattin Eyüboğlu'yu solcu diye ekmeğinden ediyorlardı. Vız geldi ona bu. Ekmeğini alnının teriyle yine kazanmasını bildi. Ama bu kez bir başka sıkı yönetim onu yine solcu olduğu için özgürlüğünden ediyordu. Hem de gülünç bir suçlamayla. Yok artık, bu kadarı da fazlaydı. Ne yapabilirdi? O melek gibi adam ağlamaktan başka. Kendi haline değil, yurdun haline, sahipsizliğine, yeteneksizlerin, aldatılmışların, bilgisizlerin elinde, yönetiminde düştüğü acınası duruma. 4 aylık bir hapislik hayatından sonra aklanan Sabahattin Eyüboğlu, çeviri dışında hiçbir yazı yazmadı. Öfkesinin yatışmasını bekliyor, haksızlığa düşmekten kaçınıyordu. Öylesine haksever, bilge bir insandı çünkü. Ama ölümünden sonra yazı masası üstünde bulunan birkaç yazıdan anlaşılıyordu ki, düşüncelerini birer özdeyiş halinde kağıda geçiriyordu. Bu özdeyişlerden birinde şöyle diyor. Bütün çağlarda yazarın soylusu ezilenden yana, soysuzu ezenden yana ola gelmiştir. İşte Sabahattin Eyüboğlu belki de bu sözde bütün hayatını özetliyordu. Çünkü Eyüboğlu ezilenden yana solcu, yani soylu bir düşünür, soylu bir yazar, soylu bir insandı. 13 Ocak 1975. Bir anı, bir kanı. Çocukluk anılarımda dağbaşı eşkıyalarının hatırı sayılır bir yeri vardır. 1920'lerde ailece İstanbul'dan Anadolu'ya geçerken Samsun'dan içerilere doğru uzanan dağlık yollarda yüreğimiz ağzımızda korkulu saatler yaşadık. Ha yolumuz kesildi, ha kesilecek, ha vurulduk vurulacağız tedirginliği içinde. Babamın sınıf arkadaşı çıkan Samsun valisinin bizi korusun diye yanımıza kattığı atlı iki jandarma erinin eşliğinde yol alırken dar boğaz önlerinde, yokuş başlarında arabalarımız durur, jandarmalar sağa sola seyirtip çevreyi kolaçan ederler, sonra yeniden yola koyulurduk. Arada bir uzaklardan gelen düzensiz silah sesleri arasında. Karanlık basmadan önce vardığımız hanlarda yolcuların konuşmaları hep eşkıyalarca yolu kesilen, soyulup öldürülen, çoluk çocuk, kadın erkek, yaşlı genç ayrımı yapmadan biçilip doğranan insanların serüvenleriyle ilgiliydi. Kaç kez yürek çarpıntıları içinde dinlemiştik. Ana oğul, baba evlat birbirimize sokulup sarılarak bizden yarım saat, bir saat önce yolumuz üstünde nice talihsiz yolcuların eşkıyalarca kıyıma uğradığını. Anneannemin dudakları dualarla kıpır kıpır olur, bağrına basardı biz torunlarını, 5 vakit namaz niyazında bizleri koruduğuna inanarak. Oysa bir rastlantıydı bizleri koruyan her seferinde. Kimdi bu eşkıyalar? Kendi adlarına davranan bir ağ hışımına uğramış, bir kan davasının, bir sevda çıkmazının öç duygularıyla silah sarılıp dağlara kapağı atmış kişilerdi. Savaş günlerinin başıboş düzeninden yararlanıp hükümetin eli yetişmeyen yerlerde egemenliklerini sürdürüyorlardı. Kişisel kinleri, öfkeleri, hınçlarıydı. Önüne çıkanları soyup öldürmeye yönelten onları. Yoksa bir örgüt adına, bir ülkü doğrultusunda bilinçli bir eylem birliğine adanmış değillerdi. Hükümet gücünün ağır bastığı illere, ilçelere uzanamıyordu pek eylemleri. Yıl 1920-1921'di. Şimdilerde ise yıl 1977. Dağ eşkıyaları çoktan inmiş bulunuyor kentlerimize. Hem de hükümet gücünün bir kısmıyla birlikte bir emir ve kumandayla kuş uçurtmayacak, uçurtması söz konusu bile olmayan, olmayacak olan kentlerimize. Hem bu eşkıyalar artık bir ülkü adına Anadolu dediğimiz şu yurt bütünlüğünün esenliğine ters düşen gerici gerilikçi, yıkıcı yıktırıcı, düşçü düşlükçü ve sapkın bir ülkü doğrultusunda örgütlenmiş bulunuyor. Yukarılardan gelen hükümet güçlerine dayanmasa bile dayanıyor duygusunu uyandıran, örgütlü, vurucu kırıcı, yakıp kaçıcı, koydunsa bul, buldunsa koru kayır, sırtını sıvazla bir takım insancıklardan oluşan, beyinleri yıkanmış maşacıklar bunlar. Artık karanlıkların basması diye bir şey yok onlar için. Güpegündüz yoğun kalabalıklar içinde saati vakti hesaba gelmez anlarda üçer beşer gruplar halinde arabalar içinde arabalar dışında bol mermili silahlarını boşaltıyorlar listelerinde yer alan solcu gençlere onlarla birlikte torbası günlük azıklarıyla dolu kadın erkek yolculara çoluk çocuk yaşlı genç ayırt etmeden. Kentler dağbaşı sanki vur Allah vur ödlekçe konuştur konuşturabildiğin kadar mermileri. Kardeşin kardeşi düşmanlığı değil de nedir bunun adı? Daha dün rastladım bir basın evinde, yağız bir delikanlıya. Gözleri yerde, kendi halinde bir insan kişiliğindeydi. Çevresiyle hiç ilgili görünmüyordu. 2000 lirayı aşkın bir borcun makbuzunu alıp gitti. Ciddiliğinden hiçbire vermeden. Arkasından komandodur dediler, inanmadım. Nasıl inanayım? Uygar bir kılığı vardı. Komando dediğim para vermez alırdı. Olacak şey değildi. Onunla şöyle yarım saatine karşı karşıya konuşabilseydim dedim kendi kendime. Hemencik anlaşabilirdik yurdun dertleri üstünde. Neydi, nedir yurdumuzun başlıca dertleri? Bir yanda sömürülenler, bir yanda sömürenler vardı. Sırtını iç ve dış sermaye egemenliğine dayamış. Komando aslında sömürülen bir insandı. Sömürenlerin hesabına çalışan, çalıştırılan, çalışmak zorunda bırakılan. Bir gözü açılsa, bir görse olup bitenleri aklını kullanarak komando olabilir miydi? Yurdun gerçek esenliğini isteyen, hem de karnının açlığına bakmadan bu yolda canını esirgemeyen bir solcunun yanında, yanı başında olmaz mıydı? Rahatın rahatı bir azınlığın vur kır maşası olduğunu bir anlasa iş biterdi. Yoksul bir Anadolu uşağı kendi esenliğini isteyen insanlara nasıl düşman edilebilirdi? Edilebiliyor, edilebilmekte de. Adına komando denilen İstanbullulara okuyup iş güç sahibi olmak, yaşamını namusuyla kazanmak için gelen, binbir güçlük içinde okumak isteğiyle yanıp tutuşan ama bir sağcı örgütün ağına düşüp sana bana düşman gözüyle bakıp silahını düşünmeden, düşünmeye vakit bulamadan beynimize yönelten gencecik insanların ne farkı var o Selimiye'deki elma yanaklı kömür gözlü askercikten? Yukarılarda olup biten belli bir sınıf çıkarı doğrultusunda kotaların komplolar için araç olarak kullanılan bunca gencin seçimle başa gelerek namuslu bir yönetimde insancılık içinde kendilerine düşen yeri yani sosyal adalet bilinci içindeki yerlerini bulacaklarına inanıyorum dersem çok mu saflık etmiş oluyorum dersiniz. Cumhuriyet 5 Mayıs 1977. İlkokul son sınıf anıları. Yıl 1922-1923 olmalı. Babam Silvan Kaymakamı. Ben ilkokul sol sınıftayım. Ömer dayım beni evinde barındırıp Diyarbakır Lisesi'nin ilkokulunda okutmak üzere yanında alıkoyuyor. Bir sığıntı ama baş üstüne tutulan gencecik bir konuk durumundayım. Sabah akşam bir Kürt uşağın denetim ve gözetiminde gidip geliyorum okula. Kısa pantolonluyum. İstanbul geneleğinden kalma bir alışkanlıkla. Oysa Diyarbakır'da küçüğünden büyüğüne herkes uzun pantolonla dolaşmakta. Bana İstanbul çocuğu diyorlar. Diyarbakır bütün öbür doğu illeri gibi kadınsız bir toplum yaşamının eşcinselliğe ittiği bir kentti. Kimi öğrencisinden kimi ama sayılı öğretmenine kadar dereceli kademeli bir eşcinsellik dalgası sarmıştı sağı solu. Şuradan buradan gelecek saldırılara, çelmelere karşı uyanık olmak gerekiyordu. Bir sıra arkadaşım vardı. Kazım olmalıydı adı. Anımsamıyorum. Bir subay çocuğu sıranın altında cinsel organını şişirip dururdu sınıfımızda. Beyaz tenli, etli butlu bir delikanlıyı göstererek. Onunla ilişkideymiş. Birlikte sınav hazırlığına girmişler. Çocuğun evinde yemeli içmeli çalışmalar sürüp dururken delikanlı benim arkadaşı güreşe çağırmış. Altlı üstlü bir güreşme sonunda Kazım altını almış arkadaşını. Ama delikanlı yerinden kımıldamaz olmuş. Entaresinin başına doğru toplanan kıvrımlarında süt beyaz bedeninin çağrısına çekmişti arkadaşı. Olanlar olmuştu. Günlerce sürüp giden bu cinsel ilişki bir iki genç erkek öğretmenin sonradan eklenen ilişkisinde okul yönetimine yansıyacak boyutlar kazanmıştı. Süt beyaz tenli delikanlı okuldan atılmış, suçlu olması gerekenler yerli yerlerinde kalmışlardı. Bir gün tek başıma okuldan eve dönüyordum. Bir sokak arasında okulun genç bir öğretmeniyle karşı karşıya gelmiştim. Beni kolundan tutup yakındaki bir evin avlusuna çekti. Avluda iki genç öğretmen bir masa başında içki içiyorlardı. Birden anladım olup bitenleri ve aralık kapıdan sızarak kendimi dışarıya dar attım. Attım ama bu ürkünç davranışın anısı uzun yıllar belleğimden silinmedi. Kadının toplum yaşamına karışmadığı, karışamadığı yerlerde eşcinsellik ister istemez yürürlükte olacaktı. Diyarbakır böylesi bir ortamdaydı. Bugün ne durumdadır bilmem ama o günlerde 7'sinden 17-18'ine bütün delikanlılar kendilerini korumak yolunda son derece uyanık olmak zorundaydılar. Diyarbakır'da futbolun başlangıcında kısa pantolonum, çevik hareketlerim, şapşal bacaklar arasından topu şaşkınlığa getirip aşırışım, İstanbul çocuğuna yaraşır bir sihirbazlıkla seyirtişim, o budur boyuma, çelimsiz bedenime yaraşmaz görünen ataklarla bir süre dillere düşmüştü. Sonra futbol alanından uzaklaşıp okul müsamerelerinde boy gösterir olmuştum. Monologlar, tek yanlı söyleşiler futbolculuğu gölgede bırakmıştı. Sonra ne oldu bilmiyorum. 1923'lerde İstanbul'a atmıştık kapağı. İstanbul, evet İstanbul. Neydi 1923'lerde? 1923'lerde İstanbul sanat yaşamı Şehzadebaşı'nın tiyatro yaşamında sürdürmekteydi güncelliğini. Şehzadebaşı sinemalarında tramvay gürültüleri arasında bilyeli gazoz şişelerinin çat patlarında Şeyh Ahmetlerin Rudolf Valentinos'unun güzelliğini kaptırırdık kendimize. Şehir opereti başlı başına bir olaydı o günlerde. Çardaş Fürst'in operetinde aşka gelip bardakları yere atarak kıran o Novart güzelinin peşinde evini apartmanına dek süren o takip günlerini anımsıyorum şimdi. Neydi o Novart denilen tanrısal varlık? Melek mi, şeytan mıydı? Körpecik bir çocuktum o günlerde. Yüzünü çevirip baksa bana şaşırıp kalırdım. Ama Novart bir simge olmuştu bizim için. Bir aşk, bir özlem simgesi. O yıllarda ben bir ortaokul öğrencisiydim. Bozdoğan kemerinin tam yanında, yanı başında bir dul kadınla iki gencecik kızı oturuyordu. Küçücük, minicik, minnacık bir evde. Ne güzel kızlardı onlar. Okula gidip okuldan soğumuş, analarıyla kader birliği içinde yaşamlarını kazanmaya ilk adımlarını atmışlardı. Sabah akşam evlerindeydim. Dostça, kardeşçe ilişkiler içinde. Ne oldu o güzelim insanlar bilmiyorum. Anıları yüreğimin derinliklerinde yaşıyor hala. Sonra Fatih'in bugün hala ayakta duran 2 metre genişliğinde, 5 metre yüksekliğinde küçücük, nefes tıkayan, yürek daraltan bir yapısında Adil adında bir gönüldeşimin, bir can yoldaşımın anıları yaşayıp duruyor hala ve hala. Sarı benizli, duru tenli, çingene kökenli Adil'i yüreğimin derinliklerinde özlem sızılarıyla yaşıyorum, yaşayacağım da ortaokul günlerimin anılarında. Beyaz Ruslar. Yıl 1925 olmalı. İstanbul'un Göztepe'sinde 1. Orta Sokak'taki dededen kalma 3 katlı bağlı bahçeli köşkündeyiz. İstanbul'un kıtlık, yoksulluk günlerine rastlayan dönemde. 8 yaş küçüğüm. Kız kardeşim Mihrimah 6-7 yaşlarındaydı o günlerde. Sütsüz sütlaç mamasını ben yedirirdim ona. Bir dadı, bir lala gözetimi sevecenliği içinde. Bir kendi yağıyla kavrulma, samanlı süpürge tohumlu, yenmez yutulmaz ekmeklerle bezeli yoksul soframız, bahçe ürünü bakla yemekleriyle zenginleşirdi. Babam bahçenin büyük bir bölümüne bakla ekmişti. Sabah akşam bakla ezmesi, sade suda pişmiş bakla yemeğiydi görüp göreceğimiz nimet. Önceleri tiksine tiksine avurtlarımız dola dola yutamadığımız bakla aşları sonunda alışıverdiğimiz, hatta sevip aradığımız bir nimet oluvermişti. İşte böyle bir dönemde köşkün, o çok odalı köşkün bir bölümüne kiracı geldi. Bulunmaz bir nimetti bu. Aşlarımıza belki yağ girecek, kız kardeşimin mamasına süt eklenebilecekti. Yeni kiracılar Rusya'dan kaçmış, malını bırakıp canını kurtarmış beyaz Ruslardı. Evli iki kız kardeş. Kocaları bir yerlerde çalışıyor, gece saat 12'den sonra eve geliyorlardı. Ekrem Yeğen diye bir adam aracı olup getirmişti bu beyaz Rusları bize kiracı olarak. Köşkün bir bölümünde karargah kurmuştu beyaz Ruslarımız. Gündüzleri iki kız kardeş o gün için olmayacak, aklı almaz bir kılık içindeydiler. Mayo ile gezip dolaşıyor, oturup kalkıyorlardı. Türkiye'ye mayolu, yarı çıplak kılıkla deniz banyosunu başlatan öncülerdi bunlar. Açılıp saçılmaktan korkmayan, göğsünü, bacağını, baldırını cömertçe güne güneşe açan, kumda kumsalda sere serpe uzanıp yatan bu öncüler olmasa, adına plaj denen, kabineli kabinesiz, açıkta kapalı da deniz banyosunun ne olduğunu bilemezdik daha yıllar ve yıllarca. Kiracılarımız ne güzel, ne güzel insanlardı. Önceleri işaretlerle anlaşa anlaşa sevişip kaynaştığımız bu güzelim insanlar çevrenin aşırı ilgisini toplamaya başladı. Ben bile o bücürlüğümle konu komşu ağabeylerin etkisinde kalarak Rus kiracılardan uzaklaşıp bir yabancı, bir yaban kimliğine bürünerek dut ağaçlarına tırmana tırmana onların iç yaşantılarını izlemeye koyuldum. Kiracıların bölüğüne Ekrem Yeğen adlı adam geliyordu olur olmaz saatlerde. Ne arıyordu bu adam orada? Neyin nesiydi? Merak içindeydik. İki aya kalmadı köşkün bir bölümü sokaktan uzaktan uzağa hovarda taslaklarının sesli sessiz kuşatımına uğradı. Sonunda ya büyüklerimizden gelen tepki ya da kiracıların anlayışlılıklarından kaynaklanan incelik sorunu çözümledi. Beyaz Rus kiracılarımız çıkıp gittiler. Ana olarak bir gramofonla Beethoven'lar, Mozart'lar, Schubert'ler, Schumann'lar dop dolu plaklar bırakarak. Klasik batı müziği sevgisi, tutkusu, hayranlığı başladı bende. Çal babam çal bu plaklarla. Bilinmedik, yepyeni bir dünyanın kapısını aralamaktı bu benim için. Beyaz Ruslar ardlarında bedence özgür yaşamanın ayıpsız, çekinmesiz, yılgısız bir örneği bıraktılar. Bağnaz dünyamızı sarsa sarsa. O günler çiçeği burnunda Cumhuriyetimizin Batı adı altında, Batı diye belirlediğimiz ki zamanla alttan alta sinsice, hınzırca anamızı belleyecek olan Amerika'dan gelen esintilere açık olduğu günlerdi. Yeni yeni açılan sinemalarımızın yanında adına Charleston denilen çılgınca bir dans furyası sarıp sarmalamıştı ortalığı. O günlerin Cadde Bostan Gazinosu'nun dans pistinde kızlı erkekli gruplarla kırıla büküle çarpa çarpıla kendimizden geçercesine Charleston oynardık. Bugünün pop müziğiyle estrikleşen gençlerine taş çıkartırcasına. Cadde Bostan Gazinosu'nun yanında bir plaj vardı. Çoğunluğu erkeklerin oluşturduğu bu plajda genç kızlarımız, kadınlarımız da yer alıyordu. Güne, güneşe, çekine sıkıla bedenlerini açarak. Plaj safası beyaz Rusların bir armağanıydı bize. İstanbul'un dört bir yanına dağılmış olan kadınlı erkekli, özellikle kadınlı Rusların. Çeviri serüvenim. Çeviri serüvenim diyorum çünkü bu işe bir rastlantıyla başladım, bir ilk heves dürtüsüyle. Nice sonraları düşünce yaşamımın esin kaynağı olan yapıtları ana dilime aktarma tutkusu baş gösterince bu işe daha bir bilinçle sarıldım ama hiçbir zaman bunu birinci derecede meslek edinmeden. Öyle ki bu alandaki çabalarım bir bakıma yine de serüven olarak sürüp gitti. Yıl 1935. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 2. sınıfındayım. Fransız Saint-Benoît Lisesi'nde 7 yıllık bir öğrenimin Fransızca birikimiyle. Ders aralarında fakülte binasının geniş koridorlarında Muhtar Enata ile tanışıyorum. Kendisi Robert Kolej çıkışlı. İçlerinde Yusuf Mardin'in de bulunduğu 3-4 kolejli arkadaş Yücel adlı dergiyi çıkarıyorlar. Muhtar Enata'nın yönetiminde. O yıllar yaz tatilinde öğrenciler Pendik'teki asker kampında 15 gün eğitim görürlerdi. Muhtarla o kampta arkadaş olduk. Aynı çadıra düşmüştük. O günlerde Yücel çiçeği burnunda bir dergiydi. Her meşrepten yazarın boy gösterdiği bir çeşit yamalı bohça. Kamp dönüşü muhtar Fransızcadan çeviri yapmamı istedi benden. Hatırını kıramadım. İlk ağızda Maupassant'ın Vendetta adlı öyküsünü çevirdim. Korka çekine kendime güvensizlikten gelen bir ürküntüyle. Çeviriye ilk adımımı böyle attım. Bunu Marshall Proveston'dan, Emile Fagut'tan hatta haddimi bilmeden Paul Valery'den yaptığım bugün adına deviri dediğim çeviriler izledi. Yücel zamanla Orhan Buruya'nın aramıza katılmasıyla yamalı bohçalıktan çıktı. Ben de daha bir özenli çeviriler yanında eleştiri yazıları yazmaya başladım. Çeviri çabası beni yazılar yazmaya yöneltti. Çeviri bana ta baştan beri ana dilimle yakından ilgilenme olanağı sağladı. Bir düşünceyi, bir duyguyu Türkçe'ye aktarırken Türkçe'yi zorlaya zorlaya, evire çevire sonunda bir gerçekle, dil gerçeğiyle karşı karşıya geldim. Hoş, dil bilinci bende çoktan filizlenmişti. Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi, Ömer Seyfettin, Reşat Nuri, Falih Rıfkı, Yakup Kadri gibi dil ustalarının yapıtlarından. Ama çeviri bu bilince daha etli kemikli bir nitelik kazandırdı. Ahmet Hamdi Tanpınar, güzel dilin rüyasıdır der. Ben de güzeli arayan bir düş içine girdim sanki. Çeviri bende bir saplantı olmaya yüz tuttu. Yabancı dilde bir kitap mı okuyorum? Her tümce üzerinde durup bunu Türkçe nasıl söylerim derdine düştüğüm çok olmuştur. Türkçe'ye çevrilmiş kitapları okurken de bana karanlık gelen tümcelerin asıllarını kafamda kurmaya çalışırım. Neyse uzatmayayım. Çeviri serüvenimde tercüme bürosunun büyük payı oldu. Ben büroya üye seçildiğimde Sebahattin Eyüboğlu'ydu başkan. Daha doğrusu başkan yardımcısı. Büronun yasal başkanı Nurullah Ataş'tı. Çeviri konusunda Selahattin Eyüboğlu ile anlaşamayınca bürodan istifa etmişti. Büro üyeleri 15'i aşkındı. Üyelerin iki görevi vardı. Bildikleri dillerden çeviri yapmak, dışarıdan yollanan çevirileri asıllarıyla karşılaştırıp yeterli olup olmadıkları üstüne rapor vermek. Benim payıma düşen 4 kitap çevirisinden yalnız biri kusursuzdu. Yaşar Nabi'nin Chateaubriand'dan yaptığı Mezar Ötesi anılarının çevirisi, Kazım Berker adındaki eski adliyeci, sonra milletvekilinin Michelet'ten Sözüm Ona yaptığı Rönesans adlı yapıtın çevirisi 4-5 ay kadar uğraştırdı beni. Mehmet Karasan'ın Descartes çevirisi de ondan aşağı kalmazdı. Neyse, bütün bu uğraşların bana ileriki çalışmalarımda büyük yararı oldu. Çevirinin nasıl yapılması, nasıl yapılmaması konusunda. Tercüme bürosu denemesi İslam ansiklopedisindeki 13 yıllık çeviri çabamda meyvesini verir olmuştu. Bu ansiklopedide yaptığım çevirilerin dili ne yazık ki Profesör Reşit Rahmeti Arat'ın Osmanlıca tutkusuna kurban edilip çarpıtılıyordu. Büyük insan Doktor Adnan Adıvar'ın yönetiminde, gözetiminde ve sevecenliğinde sürüp giden, sonra Profesör Cavit Baysun'un, Profesör Besim Darkot'un ağabeyce davranış ve arka çıkışlarında desteklenen çalışmalarım 13 yıl sonunda noktalandı. Çevirinin tadına Sebahattin Eyüboğlu ile Çan yayınları için ortaklaşa yaptığımız çalışmalarda varacaktım. Yeni Ufuklar dergisinde zaman zaman ağırlık kazanan çeviriler birike birike kitaplaşıyordu. Selahattin Eyüboğlu ile pazartesileri er saatlerde buluşarak gecenin kuytularına kadar süren çeviri çabamız, geçmiş çağların ve çağımızın düşünce yaşamına damgasını vurmuş düşünürlerin ana yapıtlarının dilimize aktarılmasını amaçlıyordu. Bu kapsamda Thomas More, Campanella, Pluton, Rousseau, Sartre, Camus, Russell, Einstein çevirileri Milliyetin Bakanlığı'nın başlattığı ama türlü nedenlerle baltalanıp yarıda kalan klasik yapıt çeviri boşluğunu doldurmak amacını güdüyordu. Bu konuda nedenli başarılı olduk, ona karar vermek okuyuculara düşer. Selahattin Eyüboğlu'dan özellikle de Orhan Buryan'dan çeviri konusunda çok yararlandığımı, onlara çok şey borçlu olduğumu burada açıklamak isterim. Onlardan aldığım esin ve itiyle çeviri çabalarımı yani serüvenimi sürdürme yolunda kısıtlı ömrüm boyunca onlara layık olmaya çalışacağım. İnsan Kavşağı. Öğretmenliğe Haydarpaşa Lisesi'nde başladım. Yıl 1939. Hitler'in dünyayı korkulara salmaya başladığı, Camberley'in elde şemsiye, apar topar Münih'e gidip Hitler'in karşısında süklüm püklüm patladı patlayacak savaşı önlemek için pazarlığa giriştiği o ürkünç günlerdeydi. Paris'te doktoramı yapıyordum. Dünya sonu belli olmayan bir serüvenin eşiğindeydi. Pılımı pırtımı toplayıp köstence yoluyla yurda attım kapağı. Yüksek kaldırımda dededen kalma köhne apartmanın bir katına sığındık ailece. Mirasçılar arasında çıkan anlaşmazlık yüzünden apartman satıldı ve biz Çengelköy tepelerinde yıkık bir köşkün ufacık bir bölüğüne kısa bir süre için yerleştik. Köşkün Boğaziçi'ne hakim, bakımsız ama güzelin güzeli bir bahçesi vardı. Bütün günümü ağaçlar altında okumayla geçiriyor, dünyayı adım adım o amansız savaşı sürükleyen olayları gazetelerden, radyolardan izliyordum. Bir gün kapı çalındı, bir dost Halet Çık'a geldi. Haydarpaşa Lisesi'nde Fransızca öğretmenliği boşmuş, beni salık vermişler. Hemen gidip müdürle görüşebilirmişim. Lisenin müdürü Saffet Şav'dı. Birinci Dünya Savaşı sıralarında Hilal-i Ahmer'in saymanıymış. Kurtuluş Savaşımızın başlarında Doktor Adnan'la Halide Edip'i daha nice nice değerli insanı Anadolu'ya Atatürk'ün yanına kaçırmış yiğit babacan bir insan. Ertesi gün sabahleyin erkenden Haydarpaşa Lisesi'ne gittim. Önce müdür yardımcısını görmem gerekiyormuş. Odasını gösterdiler. Kapıyı vurdum, tokmağı çevirdim. Kapı koskoca bir odaya açıldı. Odanın ta dibinde büyük bir masa vardı. Müdür yardımcısının etrafını gencecik öğrenciler almıştı. Kapıyı açmamla birlikte başlar bana çevrildi. Şaşkınlık, heyecan içinde ileriye doğru seyirttim. Daha yeni cilalanmış muşamba üzerinde ilk adımımı atmamla birlikte ayağım kaydı ve kendimi yüzü koyun balıklama masanın önünde buldum. Gencecik kahkahalar çınlattı odayı. Öğretmenliğe bir dalıştı bu. Neye uğradığımı bilemeden. Kalktım, silkindim. Ter içinde kalmıştım. Kendimi tanıttım. 10 dakika sonra müdürün odasındaydım. İltifatları, babacan öğütleri izledi. İşler tamamdı. Öğretmen olmuştum. Ertesi gün ilk derse başladım. O koskoca binanın bitmez tükenmez koridorlarından geçerek bodrum katındaki sınıflardan birine götürdüler beni. Burası 9. sınıftı. Sonra 10. 11. sınıflara gidecektim. Kürsüye çıkıp oturdum, titriyordum. O günlerde Haydarpaşa Lisesi azgın öğrencileriyle ün salmıştı. Daha bir hafta önceden dudaklarım uçuklamıştı korkudan. Bir bilinmez serüvene atılıyordum. Öğretmenlik de nereden çıkmıştı? Bin bir defa pişman olmuştum. Ne var ki söz vermiştim bir kere, geri dönemezdim. Ama kürsüye oturunca her şey değişiverdi birden. Karşımda 30 kadar ışıl gözlü körpecik insan vardı. Öğrencilerin merak dolu ama saygılı bakışları bütün korkularımı bir anda silivermişti. Yoklamadan sonra derse başladım ürkek ve çekingen. Sonra yavaş yavaş o ilk yadırgamanın etkisinden kurtularak alıcı gözüyle bakmaya başladım. O ortaokuldan liseye geçmenin verdiği yarı şaşkınlık, yarı güven içinde bocalayan çocuklara. Aylardan Kasım'dı. Hava adam akıllı soğuktu. Bir ara kar bile serpiştirmişti. Çocukların çoğunun paltosu yoktu. Hele ön sırada oturan iki öğrenci vardı ki ayakkabıları delik deşikti. Kiminin ceketi bile yoktu. Oysa benim her şeyim vardı iyi kötü. Birden anlatılmaz bir utanç kapladı içimi. Ben bu bir kısmı ceketsiz, paltosuz, delik deşik ayakkabılı körpecik insanlara Fransızca öğretmekle yükümlüydüm. Onlara karnınızın açlığını, üstünüzün başınızın perişanlığını unutacak, can kulağıyla beni dinleyeceksiniz diyecektim. Ve dinlemeyene, okuttuklarımı öğrenmeyenlere sıfıra atacak, sınıfta bırakacaktım onları. Ne gülünç bir durumdaydım. Ertesi günü Halet'in hayırsever annesine koştum. Bir hafta sonra önümde gözümü rahatsız eden, içime eziklikler, utanmalar salan hiçbir şey kalmamıştı. Bir insan kavşağına varmıştım. Tatları, acıları, dertleri, sevinçleriyle 28 yılımı dolduran, anıları içimde taptaze yaşayan, yaşayacak olan bir sıcak, bir taze insan kavşağına. Yıllar yılı bu kavşakta bulacaktım mutluluğu. Ama bu mutluluğa yıllar sonra türlü iftiralar gölge düşürecek, adım solcu öğretmene çıkacaktı. Neydi solcu öğretmenlik? Öğrencileriniz canı ciğeri, kardeşi yaşıtı, evet yaşıtı sayıp onların dertleri, sıkıntıları, düşünsel bunalımları ile yakından ilgilenmekti. Solculuk, yoksul insanların, ezilmişlerin, acı çekenlerin yanı başında olmaktı. Bunu öğretmenliğimin daha ilk yıllarında anlamıştım. Demek ben solcu bir öğretmendim. Yani öğrencilerinin her türlü dertlerini, sıkıntılarını kendine dert edinen bir öğretmen. 35 yıllık öğretmenlik hayatımda sevgiyle bağlandığım öğrencilerime yüreğimin ta derinlerinden aktarabildiğim tek şey ezilmiş, horlanmış insanların acılarına sevecenlikle eğilme istemi olmuştur. Dünyada haksızlıklar, adaletsizlikler, soygunlar, sömürmeler, vurgunlar oldukça namuslu insanların, hele namuslu aydınların görevi bütün bunların karşısında olmaktır. Ama insan nasıl varır bu haksızlıkların, adaletsizliklerin bilincine? İnsan her çağda, her yaşta, tanığı olduğu her olaydan, okuduğu herhangi bir kitaptan, şurada burada rastladığı bir cümleden, bir sözden varabilir bu bilince. Siz hiç Homeros destanlarının insan kafasında, yüreğinde bu doğrultuda yankılar uyandıracağını, uyandırabileceğini düşünebiliyor musunuz? Macar düşünürü Lucas bakın ne diyor. Homeros'u okurken dünyadaki haksızlığı keşfettim. O gün bugün başlıca kaygımız haksızlığa karşı zafer kazanmamız olmalıdır diye düşündüm için için. Express 4 Haziran 1971. Yakup Kadri de Zola'nın yapıtlarından varmış bu bilince. Benim solculuğum da bir parça küçük yaştan beri Zola'yı çok okumaktan gelir diyor. Cumhuriyet 11 Aralık 1970. M. Baydar'la konuşma. Ama diyeceksiniz, Yakup Kadri'nin solculuğu nedir? Türk insanının ezilmiş, kandırılmış, Türk insanının kaderine bir iki yapıtıyla yakından uzaktan eğilmiş olmaktan başka. Bu kadarı bile insanı sevinçlerden sevinçlere götürmeye yeter de artar bile. Oysa nice öğretmenler gördüm. Hele son yıllarda Zola'dan başka hiçbir şey okumayan, okutmayan ama alışılmış düşüncelerin dışına çıkan, kafasının dar sınırlarını zorlamaya çalışan, öğrencilerine kin besleyip okuldan atılmalarına neden olan. Bunlar insan kavşağına varamamış, varamayacak olan zavallı, kafadan, yürekten yoksun kimselerdir. İnsan kavşağı böyledir işte. Eşiğine varma fırsatını bulanları ya içine alıp yüreklerine insan sıcaklığı salar ya dışında bırakır. Kuşkulara, rezilliklere batırıp çıkarır. Kasım 1972. İlk Paris serüvenim. Yıl 1936. Hukuk fakültesini yeni bitirmişim. İyi dereceyle. Ne olacağım belli değil. Devlet memuru mu, avukat mı, yargıç mı bilmiyorum. Okumaya, bilgimi artırmaya sonsuz bir istek var içimde. Öğrencilik ruhu öylesine işlemiş ki içime, öğrenimimi sürdürmezsem sudan çıkmış balık durumuna düşebileceğim saplantısına kaptırmıştım kendimi. Okumak, okumak, hep öğrenci kalmaktı isteğim. Nitekim öyle kaldım. 30 yıl aşkın öğretmenlik yaşamımda da. Öğretmenliğin sürgit öğrencilik durumu tutumuyla kendini hep yenilemekle bir anlamı olabileceğine inanıyordum. Yine de inanıyorum. Neyse, bırakalım bunları. Hukuk öğrenimini sevmiştim. Her ne kadar 8 yıllık avukatlık denemesinden sonra ilişkimi kesmişsem de ya da kesmek zorunda kalmışsam da. Saint-Benoît Fransız Lisesi'nde Ermenili, Rumlu, Yahudili, Bulgarlı arkadaşlarla canciğer beraberlikle geçen 7 yıl içinde sürekli ilişkim olan iki arkadaşım vardı. Hüsnü ve Hıraç. Hüsnü Arabistan kökenli bir doktorun oğluydu. Dedesi Vahdettin yanlısı, canlısı bir adamdı. Yurt dışına çıkan sarayların güvenilir adamıydı. Nice saraylı evini, barkını, tapusu, mapusuyla onun namusuna emanet edip gitmişlerdi. Varlıklı bir aileydi Hüsnü ailesi. Beşiktaş'ta vapur iskelesine yakın bir konakta oturuyorlardı. Hüsnü zeki, çalışkan, uyanık bir çocuktu. Evine sık sık çağırırdı beni. Yokuşta diye gelmezdi evime. Gönül okşamasını bilirdi. Matematiğe çok yatkındı kafası. Onun kadar matematiğe aklı eren Hıraç'la arada bir sınavlara hazırlanırdık konakta. Hüsnü rahatına düşkün bir delikanlıydı. Beyaz tenli, tombul ve bencil. Evine her gittiğimde akşam yemeğinden sonra odasına çıkar, konuşmamızı orada sürdürürdük. O karyolasına uzanır, ben başucunda iskemlede otururdum. Vakit gecikince üstüne rehavet çöküp de uykusu geldi mi elektriği söndür giderken derdi. Çok olağan karşılardım bu davranışını, içinin derininde yatan bencilliğini hoş görerek. Gel zaman git zaman İstanbul Hukuk Fakültesini bitirmiştim 1936'da. Hüsnü 3 yıldır Paris'te matematik okuyordu. Yaz tatilinde yurda dönmüştü. Beni aradı, evine gittim. Yahu Vedat dedi bana, niye Paris'e gelmiyorsun doktora yapmaya? Nice yeteneksiz insan kulpunu bulup Paris'e geliyor sözde okumaya. Yurda dönünce de yürekten konuşabiliyorlar. Benim Paris'te 2 yataklı bir odam var. Küçük bir otelin 2. katında. Yeme içme paranı sağla, gel yanıma, doktoranı yap. Akla yatkın bir öneriydi bu. Öneriyi babama açtım, olumlu karşıladı. İki ağabeyimin de katkısıyla ayda 48 lira sağlayarak gidebilirdim Paris'e. Türk öğrencileri 110 liraya okuyorlardı Paris'te, rahat bir yaşam ortamında. Yatacak yerim olduğuna göre 48 lira yetebilirdi bana. Yeme, içme, ders notları sağlama, sinema, tiyatro gideri olarak. Eş dost yardımıyla tren bileti alıp çıktım Paris yolculuğuna. İçimde ana baba evinden uzak düşmenin sızısıyla. İlk kez çıkıyordum uzak bir yolculuğa. Ama gideceğim yer Paris'ti. Babamın 1900'de bir yıl kaldığı güzelliğini anlata anlata bitiremediği Paris, düşlerimde gördüğüm, Balzac romanlarından okuya okuya tutulduğum Paris. 2 gün, 2 gecelik tren yolculuğundan sonra Paris'e varmıştım, içim içime sığmayarak. Hüsnü Lyon garında karşıladı beni güler yüzüyle. Yarım saat içinde Seine sokağında bir otelin 2 yataklı odasında buldum kendimi esenlikle. Otelde Halet Çambel ile Fethi Tanalay'da oturuyordu. Halet'le ilk kez karşılaşıyordum. Ablası Leyla hukuk fakültesinden arkadaşımdı sevip saydığım. Hukuk 1. sınıfta not tutuyordum. Eski Türkçe yazısının stenografi rahatlığında cam uçlu dolma kalemiyle 2 kopyalı olarak. Kopyalardan birini Leyla'ya, birini de yüzbaşı Osman Türkaya veriyordum. Halet beni tanıyordu ablası kanalıyla. 10 dakika içinde senli benli olduk. Fethi Tanalay'la da öyle. O Fethi Tanalay ki beni adıvarlara tanıştıracak, yurda dönünce de birkaç yıl içinde Betebe sanayini kuracaktı. Böylesi güzel insanların yanında kendimi yurdumdaymışçasına rahat hissettim. Hüsnü vardı, yatacak yerim vardı. Halet gibi, Fethi gibi can dostlar vardı. Mutluydum. Ertesi gün Hüsnü ile Paris bulvarlarına daldım. İlk hedef hukuk fakültesi. Doktora bölümüne kaydımı yaptırdım. Paris'te sayılırdım artık. Ana dilim Türkçe ise baba dilim Fransızcaydı. Dilim çözük, elimi kolumu sallayarak Paris'i dolaşmaya başladım. Seine Nehri'nin iki kıyısında dolaşıp Notre Dame önünden geçip Opera Meydanı'ndan Louvre Bahçesi'ne, oradan Şanzelize'ye, Concord Alanı'na sürt Allah sürt. Bir haftada deliler gibi dolaşıp sindirdim Paris'i içime. Aması var bu tatlı bir düş gibi akıp giden mutlu yaşamın. Tam bir hafta geçmişti ki aradan bir sabah 5 sularında otel odamızın kapısı vuruldu sert sert. İkimiz birden fırladık yataklarımızdan. Arkadaşımın anası babası ve iki kız kardeşi daldılar içeriye bir istila ordusu gibi. Olan olmuştu, bana yer yurt kalmamıştı artık. Başımın çaresine bakmalıydım. Otelin küçük bir odasında yatan Fethi Tanalay aldı beni odasına, portatif bir karyola bularak. Hüsnü beni bir yere yamamış olmanın rahatlığına kavuşmuştu. Bu ara ben bir haftalık Paris tanışıklığımdan yararlanarak Hüsnü'nün nazik annesine kılavuzluk ettim ünlü mağazalarda. Aldık, satın alabileceğimiz kadar mendilinden çorabına, kazağından bluzuna, ojesinden rujuna dek. Fethi'nin odasında onun bütün inceliğine karşın tedirgindim. Bir sığıntıydım ne de olsa. Aradan bir hafta geçti. Collège de France'ın yanı başında bir külüstür otelde bir insanın güç bela girebileceği mezar gibi bir oda buldum. Keseme elverişli. Valizimi taşıdım oraya. Fethi çok üzüldü buna ama yapacak başka şey yoktu. İçim rahata ermişti sonunda. Annesinin bitmez tükenmez alışveriş sonrasında Hüsnü ile karşı karşıya geldim Fethi'nin odasında. İlgisizliğinden kaynaklanan vurdum duymazlığı karşısında kendimi tutamayıp hıçkıra hıçkıra ağladığımı anımsıyorum. Ne var, ne oluyorsun demez mi bana? Aklımı yiyecektim neredeyse. Dünyadan habersiz bencil bir insanla karşı karşıyaydım. Ama kızmıyordum ona. Onu olduğu gibi kabulleniyordum. Hınçsız, garetsiz. Neyse, çok geçmeden Paris'le daha bir yakından tanıştım. Öğrenciliğin sağladığı binbir kolaylıklardan yararlanarak. Paris Hukuk Fakültesi'nin doktora sınıfına yazılmıştım. Galatasaray Lisesi'nden aldığım bakalorea sertifikası ile. İlk ağızda fakültenin bir amfisinde bir derse katıldım. Merakla lisans aşamalarında olup bitenleri öğrenmek için. Amfi ağzına dek öğrenciyle doluydu. Ne dersiydi anımsayamıyorum. Kürsüye cübbeli bir profesör geldi bir kapıdan süzülerek. Keçi sakallı, gösterişli bir adamdı. Kürsüye oturdu. Kimse de çıt yok. Adam eli altındaki notları karıştırarak bir şeyler söyleyecek oldu. Bir kıyamettir koptu amfide. Konuşturmaz oldular adamı. Üstüne üstüne kağıttan uçaklar yağdırarak. Bir protesto eylemiydi bu. Nedenini bilemediğim. Sonunda profesör teslim bayrağını çekti. Dersi bırakıp geldiği kapıdan gerisin geri gitti. Bir başka günde doktora sınıfındayım, hukuk otoritelerinden birinin dersinde. Aşağı kattan bir gürültüdür kopup geliyor yukarılara. Lisans öğrencileri öbek öbek, bağırtılar, çağırtılar, ilahimsi şarkılarla geliyorlar üstümüze. Profesör soğukkanlı. Öğrenciler giriyorlar içeriye, profesörü alıp götürüyorlar. Hırpalamadan saygılı saygılı. Dersimiz sona eriyor böylece. Ortada ne bir polis, ne bir jandarma var. Fakülte yönetimindeki bir değişikliği protesto ediyor öğrenciler. Profesör de güler yüzlü bir hoşgörü, öğrencilere karşı sevgi dolu bir yaklaşım. Olacak şey değildi bu. Biz ki İstanbul Üniversitesi'nde bir çeşit kışla düzeninde yetişmiştik. Nasıl olurdu da öğrenciler böylesi bir girişimde bulunur ve üniversite yönetimine kafa tutabilirlerdi? Son 10-15 yılın Fransa'sındaki öğrenci eylemleriyle bizimkileri kıyaslayınca idamlara dek uzanan tutumların ne denli katı, acımasız, hoşgörüden uzak olduğu gün gibi çıkıyordu ortaya. Fransa'da yöneticilerin bir baba sevecenliği ve hoşgörüyle olaylar üzerine eğilip insanca çözüm yolları aramalarına karşın bizde bunun tam tersi gözleniyordu. O sevip sayıp bağrına basılacak öğrencileri bir düşman belleyip üzerine yürümenin altında belirli bir uygarlık düzeyine ulaşılmasının gerçeği yatıyordu. Neyse, biz dönelim Paris yaşamına. Paris'te ilk uğrağım Seine sokağıydı. Bu sokakta nice ünlü kişiler doğmuş ya da oturmuştu. Bunlar arasında George Sand, Baudelaire de vardı. Bunu çok sonra öğrendim ve onurlandım. Niye derseniz, böylesi kendi halinde bir çevrede bulunmak benim için, bir halk çocuğu olan benim için anlatılmaz bir onurdu. Paris'teydim artık. Vaktiyle Jön Türklerin sığınağı, özgür düşüncenin ve sanatın merkezinde. Renk, ırk, din ayrılığı güdülmeden, alabildiğine serbest yaşanan bir belde, bir ülke, bir kent, bir dünyaydı burası. Hala da öyle. Paris'te en büyük mutluluğum Halide Edip ve Adnan Adıvar'la tanışmam oldu. Onları bana Fethi Tanalay tanıttı. Bir ana baba, bir evlat ilişkisinde bulduğum hazzı anlatamam. Yurtlarından ayrılmış, bir çeşit sürgünde yaşayan bu iki insana duyduğum sevgi ve saygı çok geçmeden karşılıklı bir ana baba, ana evlat sevgisine dönüştü. Bu ara Paris Hukuk Fakültesi'ne doktora kurslarına katılıyordum. Zamanın en ünlü hukuk profesörleriyle karşılaşmanın mutluluğunu duyuyordum. Bir gün ünlü bir profesör geldi kürsüye. Öyle bildiğimiz biçimde ders vermedi. Sadece başvurulması gereken kaynakları sıraladı ve bunlara başvurun. Hangisine gönlünüz yatıyorsa ona yaslanıp sınava girin dedi. Olacak şey miydi bu? Biz alışmıştık. Hocanın notları dışında hiçbir kaynağa başvuramazdık. Ve hocanın dediğini papağan gibi ezberlemek zorundaydık. İşte Batı-Doğu ayrımı burada apaçık ortadaydı. Doğu ezberci, Batı özgürlükçüydü. Paris ilk günlerde benim için bir cennetti. Babamdan bana yansıyan hayranlık duygularıyla. Bir özgürlük dünyasında olmanın mutluluğunu yaşamaya başlamıştım. Şimdi adlarını anımsayamadığım birçok genç Türk aydını vardı Paris'te. Bunların hepsi de Halit Çambel'in Seyne Sokağı'ndaki küçük odasında toplanır tartışırdı. Halit'in odası bir çeşit sığınaktı. Ay sonlarında parası tükenen soluğu Halit'in odasında alırdı. Oda ortasındaki büyük çanağa getirebildiği, diyelim bir kıvırcık salatayı, bir parmakçık sucuğu, iki domatesi, bir külah içindeki patates kızartmasını atarak. Halit bir çırpıda cömert bir sofra kurar, biz açlar üşüşürdük üstüne güle oynaya. Ne güzel günlerdi onlar, gelip geçen, anısı yıllarca kafalardan silinmeyen. Halit sadeliği, içtenliği ve özellikle güzelliğiyle hepimizin gönlünde taht kurmuştu. Herkese dostça, kardeşçe ilgi göstererek. Yıl 1938-1939. Hitler azgınlığı sarmıştı ortalığı. Savaş ha çıktı ha çıkacak. Ben iki dalda devletler hukuku ve ekonomi sınavlarını başarıyla bitirmiş, sertifikalarımı almıştım. İş doktora tezimi oluşturmaya kalmıştı. Savaş yılları karşısında soluğu Berlin, Bükreş yoluyla yurda dönmekte aldım. 10 yıl sonra Paris'e dönüp doktora tezimi tamamladım ve hukuk doktora oldum. Devletler hukukunda birey başlıklı tezimle. Paris serüvenim aralıklarla 4 yılı kapsayan bir süre içinde sona erdi. Yıllarca sonra gittiğim Paris ne benim o Paris'imde ne de ben o yılların adamı. İkinci kaset birinci yüzün sonu.